Ayrım 2. Masal masal içinde. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken, eski hamam içinde, bir varmış bir yokmuş. Aydınlık bir gökyüzü, parıltılı bir denizi, verimli toprakları olan güzel mi güzel bir ülke varmış. Bu ülkeyi genç bir padişah yönetirmiş. Padişah deyip geçmeyin, bizimki öteki hükümdarlara hiç mi hiç benzemezmiş. Ne asık suratlı ne de savaş meraklısıymış. Yalnızca halkının mutluluğunu ister, ülkesinin kalkınması için çabalar dururmuş. Halk da padişahını sever, ülkedeki herkes onun iyiliğini istermiş. O da davranışlarıyla bu sevgiyi fazlasıyla hak edermiş doğrusu. Ülke hazinesini halkı için harcamaktan çekinmez, her fırsatta yoksulların, yetimlerin yardımına koşarmış. Ama padişahımızın küçük bir kusuru varmış. Övünmeyi pek severmiş. Ne zaman bir iyilik yapsa tahtına kurulur, başlarmış anlatmaya. Bugün yoksullara şu kadar altın dağıttım. Açları şöyle doyurdum. Yetimleri böyle sevindirdim diye. Padişah övünmeye başlar başlamaz sarayda ne kadar dal kavuk varsa başına toplanır, her söylediğini alkışlayarak iyice pohpohlarlarmış onu. Sarayda yalnızca bir kişi üzülürmüş padişahın bu haline. Bu kişi aynı zamanda padişahın çocukluk arkadaşı olan baş vezirmiş. Vezir, arkadaşının aptal yerine konulmasına dayanamaz, onun bu gereksiz böbürlenme huyundan vazgeçmesini istermiş. Ama yalan iltifatlarla başı göklere eren padişahı bu kötü huyundan nasıl vazgeçireceğini de bilemezmiş. Padişahın yine iyilikler yaptığı bir gün vezir iyice sokulmuş tahtın yanına. Sabırla padişahın övünmeye başlamasını beklemiş. Yüzünde tatlı bir yorgunlukla tahta yerleşen padişah kendinden memnun gülümsemiş. Onun gülümsediğini gören dal kavuklar bala üşüşen sinekler gibi hemen sarmışlar çevresini. Padişah başlamış o gün yaptığı iyilikleri sayıp dökmeye. Anlatmış da anlatmış. Sözü biter bitmez dal kavuklardan biri atılmış. Kudretli hünkârım demiş. Yeryüzünde sizin kadar iyi, sizin kadar cömert başka kimse yoktur. Halk bu iyiliklerinizi hiçbir zaman ödeyemez. Dal kavuğun tatlı sözleriyle kendinden geçen padişah yanındakileri kıvançla süzerek "Öyle mi dersiniz? Gerçekten de yeryüzünde gönlü benden daha zengin, daha cömert kimse yok mudur?" diye sormuş. Vezir sanki bu soruyu bekliyormuş gibi dal kavuklara fırsat vermeden söze girmiş. "Kusura bakmayın ama sizden daha cömert insanlar var padişahım." demiş. Böyle bir yanıt beklemeyen padişahın yüzüne kara bir bulut gelip oturmuş. Kalın kaşları çatılmış, ela gözlerinde şimşekler çakmış. Huzurda bulunanlar korkuyla başlarını öne eğmişler. Ama vezir yılmadan dimdik bakmış padişahın yüzüne. Padişah öfkeyle kükremiş. "Vezir, vezir, sen ne dediğinin farkında mısın?" Vezir boynunu bükmüş. "Siz sordunuz, ben de söyledim hünkârım," demiş. "Başka biri olsaydı derhal vurdurmuştum kellesini. Bilirsin seni severim. Söyle bakalım niye böyle konuştun?" demiş. "Padişahım, buradaki kullarınız gibi ben de sizin iyiliğinizi isterim ama yalan da söyleyemem. Komşu ülkede kör bir adam var. O sizden daha cömert. Ensesine vuran herkese bir kese altın veriyor." "Ensesine vuran herkese mi?" "Ensesine vuran herkese ya. Bu adam her sabah erkenden kalkar, sırtına yakasız bir gömlek geçirip şehrin meydanına oturur. Ensesine her vurana da çıkarıp bir kese altın verir." Padişah kuşkulu gözlerle süzmüş veziri. "Bu inanılacak iş değil," demiş. "Söylediklerin doğru çıkmazsa senin için kötü olur." Vezir kendinden emin, "Kolayı var padişahım," demiş. "Kör adamın oturduğu kent bir günlük yolda. İsterseniz tebdili kıyafet eyleyip varalım yanına. Ne olup bittiğini kendi gözlerinizle görün." Padişah duraksamış. "Olur mu?" Dal kavuklar karşı çıkmaya hazırlanıyorlarmış ki vezir yine önce davranmış. "Neden olmasın? Hem başka ülkeler görmüş, yeni insanlar tanımış olursunuz," demiş. Padişahın yüzündeki kara bulut dağılmış. Belli belirsiz gülümseyerek "Peki," demiş. "Ama söylediklerin çıkmazsa seni vezirlikten alacağım. Bunu da bilmiş ol." Siz nasıl uygun görürseniz hünkârım, demiş vezir. Hemen hazırlıklara başlanmış. Ertesi sabah padişah ile vezir tebdili kıyafet eyleyip iki tüccar gibi giyinmişler. Yanlarına yetecek kadar para alıp düşmüşler yola. Bir gün bir gece yürümüşler. Ertesi sabah ulaşmışlar kör adamın yaşadığı kente. Sonra sonra kentin meydanını bulmuşlar. Meydana geldiklerinde insanların upuzun bir kuyruk oluşturduğunu görmüşler. Kuyruğun başına yaklaşmışlar ki bir de ne görsünler? Tıpkı vezirin anlattığı gibi kör bir adam kaldırıma bağdaş kurmuş oturmuyor mu? Adamın ensesi kıpkırmızıymış. Bu kırmızılığın nedenini anlamakta gecikmemişler. Kuyruktaki insanlardan en önde olanı yaklaşıp adamın ensesine olanca gücüyle okkalı bir tokat indirmiş. Tokadı yiyen kör adam öne doğru savrulmuş. Ama çok ilginç. Acıyla kıvranacağı yerde sanki büyük bir huzura ermiş gibi "Oh, hak müstehakını buldu!" diyerek doğrulmuş. Yanındaki torbadan bir kese altın çıkararak ensesine vuran adama vermiş. Padişahın şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Vezir ise bıyık altından gülümseyerek haklı çıkmanın gururunu yaşıyormuş. Bir köşe başına çekilip saatlerce kör adamı izlemişler. Güneş batıp herkes evine çekilmeye başlarken kör adam da yavaşça toparlanmış. Torbasını omuzuna atıp değneğiyle yol arayarak yürümeye başlamış. Padişah ile vezir usulca yaklaşmış yanına. "Sizinle biraz konuşmak istiyoruz," demiş vezir. Sesi duyan kör adam irkilmiş. "Ne konuşacaksınız benimle?" diyerek sesin geldiği yöne dönmüş. "Neden size her tokat atana bir kese altın veriyorsunuz?" diyerek soruya soruyla karşılık vermiş padişah. Duyduğu bu ikinci sesle bir başka kişinin daha olduğunu anlayan kör adamın tedirginliği artmış. "Siz de kimsiniz?" diye sormuş. "Biz iki yolcuyuz," demiş padişah sesini yumuşatarak. "Sizin ününüzü çok uzaklardan duyduk. Öykünüzü merak ettik. Öğrenmek için buralara kadar geldik. Bizi eli boş döndürmeyin." Kör adam bir süre düşündükten sonra "Peki," demiş. "Size öykümü anlatacağım. Ama her bilginin de bir bedeli vardır. Eğer bilgimin bedelini verirseniz merakınızı gideririm. Ne kadar para istiyorsanız söyleyin. Derhal ödeyelim," demiş padişah. "Her şey parayla ölçülmez," demiş kör adam. "Benim paraya ihtiyacım yok." "Ne istiyorsunuz o halde?" diye vezir sormuş bu defa merakla. "İsteğim çok basit. Buradan iki günlük yolda bir kent var. O kentte çok maharetli bir kuyumcu yaşar. Kentte pazar kurulduğu gün kuyumcu esnafı bu adamın yolunu gözler. Adam pazara gelince herkes çevresinde halka olur. Kuyumcu torbasından tavuk yumurtası büyüklüğünde bir altın çıkarır. O büyüklükte bir altın bugüne kadar ne görülmüş ne duyulmuştur. Bakanların gözleri ışıldar. Soluğu kesilir. Parası olanlar altını satın almak için birbirleriyle yarışmaya başlar. Haraç mezat satışa tutuşurlar. Talipliler durmadan fiyatı artırır. Mezat saatlerce sürer. Sonunda altın yumurta en fazla fiyat verenin üzerinde kalır. Ama kuyumcu son anda altın yumurtayı satmaktan vazgeçer. Çantasından kocaman bir havan çıkarır, altın yumurtayı havanın içine atıp toz haline gelinceye kadar döver. Sonra altın tozlarını avucunun içine döker, mezata katılan insanların üstüne üfler. Kalabalık altın tozlarını kapmak için birbiriyle cebelleşirken, altın yumurtayı almak için en yüksek fiyatı veren adam yere yığılır kalır. Padişah hayretle sormuş. "Yere mi yığılır? Ama neden?" "İşte ben de onu merak ederim. Eğer bana bu kuyumcunun gizini öğrenirseniz ben de size kendi öykümü anlatırım," demiş. Kuyumcunun öyküsünü de merak eden padişah ile vezir fazla düşünmeden öneriyi kabul etmişler. O akşam kör adamın evinde konuk olmuş, dinlenmiş, ertesi sabah güneş doğmadan düşmüşler yola. Az gitmiş, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Tam iki gün iki gece yol gitmişler. İkinci gecenin sabahında varmışlar kuyumcunun kentine. Kente varır varmaz pazara inmişler. Pazarda hummalı bir kalabalık kıpırdanıp duruyormuş. Bizimkiler de kalabalığın arasına karışmışlar. Elmadan üzüme, fındıktan cevize, çeşit çeşit yiyecekler. İpekli, saten, rengarenk giyecekler. Ak yünlü, kara yünlü halılar, nakış nakış kilimlerle doluymuş tezgahlar. Bir süre tezgahların arasında dolaşan padişah ile vezir, insanların pazarın arka çıkışına yakın bir yerde toplandığını görünce oraya yönelmişler. Bakmışlar ki kalabalığın ortasında bir adam, elinde de altından yumurta. "Satıyorum, satıyorum, satıyorum!" diye bağırıyor. "Aradığımız adam bu galiba," diye fısıldamış padişah. Kalabalığın arasından adama yaklaşmışlar. Yaşlısı genci, yoksulu zengini, kalabalıktaki herkesin gözü güneşin altında pırıl pırıl yanan altın yumurtaya çevriliymiş. Kuyumcu, "Satıyorum, satıyorum!" diye bağırdıkça altını almak isteyenler birbirleriyle yarışarak habire fiyat artırıyorlarmış. Sonunda altın yumurta gençten iyi giyimli bir adamda kalmış. Mezatı kazanan adam gülümseyerek kuyumcuya yaklaşmış. Adamın yüzünde sanki onu daha önceden tanıyormuş gibi bir ifade varmış. Ama kuyumcu hiç oralı değilmiş. Adama yüz vermemiş. Adam elini koynuna sokup bir kese çıkarmış. Keseyi kuyumcuya uzatmış. Kuyumcu adamın uzattığı keseyi şöyle bir süzmüş. Sonra bakışlarını adama çevirmiş. Adama baktıkça gözleri kinle büyüyormuş. Adamın keseyi tutan eli boşlukta öylece kala kalmış. Kalabalık çıt çıkarmadan olanları izliyormuş. Sonunda kuyumcu adamın uzattığı keseyi elinin tersiyle iterek "Senin gibi şerefsizlerin parası bu altını alamaz," demiş sert bir ses tonuyla. Yüzü kıpkırmızı olan adam başını öne eğmiş. Kuyumcu adama aldırmadan çantasından büyükçe bir demir havan çıkarmış. Herkesin şaşkın bakışları altında altın yumurtayı havanın içine atıp çelik bir havan eliyle dövmeye başlamış. Altın yumurtanın taliplisi olan adamın yüzü sararmış. "Yapma, onu ben satın aldım. İstersen daha fazlasını da veririm," demiş. Ama dinleyen kim? Kuyumcu altın yumurtayı dövmeyi sürdürmüş. Kuyumcu havana her vurduğunda altını almak isteyen adamın yüzü biraz daha sararıyor, soluğu daralıyormuş. Öteki hiç aldırmadan var gücüyle vuruyormuş havanın içindeki altın yumurtaya. Altın toz haline gelinceye kadar vurmuş da vurmuş. Kalabalık çıt çıkarmadan izliyormuş olanları. Kuyumcu altını dövme işini bitirince ayağa kalkmış. Herkesin görmesi için havanı yukarıya kaldırmış. Sonra içindeki altın tozlarını sağ avucunun içine boşaltmış. Bir an durup mağrur bir tavırla altını almak isteyen adama bakmış. Bir sıtmalı gibi titreyen adam yalvaran gözlerle hala altın tozlarını istiyormuş. Ama kuyumcunun ona acımaya hiç niyeti yokmuş. Başını kaldırıp altın tozlarını havaya doğru üflemiş. Kalabalık tozları kapmak için birbirini ezmeye, itişmeye başlarken altın yumurtayı almak isteyen adam kalbini tutarak yere düşmüş. Altın tozları paylaşılıp ortalık durulduğunda bir de bakmışlar ki altının taliplisi olan adamcağız yerde yatıyor. Esnaftan birkaç kişi adamın yardımına koşmuş. Ayağa kaldırıp evine götürmüşler. Kuyumcu sanki hiçbir şey olmamış gibi torbasını toplamış, kendinden emin adımlarla pazardan çıkmış. Padişah ile vezir durur mu? Onlar da peşinden. Yolda yetişmişler kuyumcuya. "Sizinle konuşmak istiyoruz," demiş padişah sert bir ses tonuyla. Kuyumcu şaşkınlıkla bizimkilerin yüzüne bakmış. "Ama ben sizi tanımıyorum." "Biz seni tanıyoruz. Az önce bir insanın kahrolmasına neden oldun," demiş padişah. Kuyumcu acı acı gülümsemiş. "Siz iyi göremediniz galiba. O adamı ben değil, hırsı kahretti. Ne olurdu sanki altını ona satsaydınız?" diye lafa karışmış vezir. "Bilmediğiniz konularda akıl yürütmeniz doğru değil," demiş kuyumcu. "O halde anlatın da öğrenelim şu işin gerçeğini," diye taşı gediğine koymuş padişah. Kuyumcu bizimkileri tepeden tırnağa süzmüş. "Anlatmasını anlatırım da," demiş. "Küçük bir koşulum var. Önce onu yerine getirmelisiniz." "Koşulun neyse kabulümüzdür," demiş vezir. "Yapmanızı istediğim şey çok kolay," diyerek açıklamaya başlamış isteğini kuyumcu. "Buradan 3 günlük uzaklıkta bir kent var. O kentte bir demirci yaşar. Çok yetenekli bir ustadır. Adeta bir kuyumcu titizliğiyle çalışır. Kaba saba demirlerden öyle laleler, sümbüller yaratır ki adeta yapraklarının titrediğini görür, kokularını duyar gibi olursunuz. Onun yaptığı kapıları, pencereleri görseniz yolunuzdan olur, karşısında durup saatlerce seyretmeden geçemezsiniz. Ama bu demircinin başına tuhaf bir iş gelmiş. Eli işe varmıyor. Bırakın o güzelim laleleri, sümbülleri, kaç zamandır bir at nalı bile yapamıyor. Neden? Artık çalışmak istemiyor mu? Diye sormuş vezir. Yok canım, tam tersi. Adamcağız çalışma isteğiyle dolu. Her sabah dükkanını erkenden açıyor. Önlüğünü giyiyor, ocağını yakıp demir nar gibi kızarıncaya kadar ateşin üstünde bekletiyor. Tava gelen demiri örsün üzerine güzelce yerleştiriyor. Yılların verdiği ustalıkla çekicini eline alıyor ama tam demirin üzerine indirecekken birden bakışları karşısındaki duvara takılıyor. Sol elinde kızarmış demir, sağ elinde çekiciyle öylece kalıyor. Sonra demiri çekici fırlatıp hızla karşıya doğru koşmaya başlıyor. Sanki karşısında duvar değil de engin kırlar uzanıyormuş gibi atılıyor duvarın üstüne. Tabii sert taşlara çarparak kanlar içinde yere yığılıp kalıyor. İşte ben bu demircinin öyküsünü merak ederim. Eğer bana onun öyküsünü öğrenirseniz ben de size kendiminkini anlatırım, demiş. Padişah ile vezir anlamlı anlamlı süzmüşler birbirlerini. Peki, demiş padişah, size demircinin öyküsünü öğreneceğiz.